Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayırlıdır. Gerçekçi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagajasının dürtüklemesiyle dikiliverdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı.
Kobra 1'cim, hoş geldik.
Nasılsın Kobra 2'cim?
İyi diyelim, iyi olalım, modumuz devam. Sen nasılsın Kobra 1'cim?
Ben iyi değilim ya bu aralar. Çok maddi bir dönemimdeyim. Sevdiğim insanları kırdım, üzdüm. O yüzden pişmanlıklar ve üzüntüler içerisindeyim. Full dürüstlük bekleniyormuş benden. Hocu meydan bakalım. Herkes ayağını denk alsın. Bundan sonra Kobra 1 full dürüst.
Evet, Kobra 1'in terapi seansına dönüşmeden sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Twitter'ımız Kobra Pod, Instagram'ımız Kobra Kobra Podcast. Ama hepsinden de önemlisi...
Kreasus hesabımız Kobra Kobra Podcast. Lütfen bize Kreasus'tan destek olmayı unutmayın.
Bu hafta aramıza bir destekçi daha katıldı. Kendisine de bir kez de buradan teşekkür edelim. Çok teşekkür ederiz. Kimliğini vermemizi istemeyen birisi.
Şey yapardık, kese kağıdı geçirdik kafasına kimliğini verirken. Evet, kendisine çok teşekkür ederim. Dinleyicimiz o kendini biliyor, biz onu biliyoruz. Kalbimiz birlikte.
Kesinlikle. Haydi gündeme.
Geçen hafta biliyorsun Lollipop şarkısını konuşmayalım çünkü üzerine zaten konuşulacaktır. Onların üstüne biz konuşuruz demiştik. Tabii ki her yeni çıkan şarkı olsun, dizi olsun, işte gündem olsun, magazin olsun, elinde bir avuç tuzuyla koşan köşe yazarımız, Hürriyet Gazetesi'nin başındaki isim Ahmet Hakan.
Gülşen sırf giydiği kıyafetlerle iktidara karşı direnişin bir numaralı odağı haline gelmiştir. Milyonlar arkasındadır. Lollipop bu iktidarı devirecektir. Okey ablacım, okey.
Demiş. Kendisi bu ara kültür sanata çok meraklandı.
Kendisi korkmuş herhalde bu direnişten ve Gülşen'in arkasında toplanan milyonlarda gibi geldi bana açıkçası.
Olabilir. Ama ben zaten, sen geçen hafta o cümleyi söyledin. Haftaya üstüne konuşurlar zaten, konuşuruz dedin ya. Benim aklıma bir söylemezsem olmaz eranısı geldi. İki Ahmet Bey geldi.
Benim de öyle. 3'te niyeyse Cüneyt Özdemir gelmişti. O da hiç şaşırtmadı ve konuyla ilgili
yersiz
fikirlerini paylaşma gereği duydu bizde.
Kendisi Gülşen'in gelecek klibi sızdırıldı diyerek topuklu ayakkabılı bir iskelet fotoğrafı paylaştı.
Bir X-ray görseli paylaştı. Burada herhalde hem Gülşen'in giyim tarzına hem de bedenine karşı yapılmış bir saldırı var gibi geldi bana.
Bana da öyle geldi açıkçası. Eğer ortada bir espri varsa bu espri nerede, onu sorguladım açıkçası.
İşte öyle bir gönderme var. Hem çok zayıf göndermesi var hem de işte üzerine pek fazla üşümeyecek kadar kıyafetler almayı tercih etmiyor göndermesi var. İşte her iki şekilde de Cüneyt Bey bir kadının bedenine ve giyim tercihlerine saldırmış. Kendisine çok yakışan, bugüne kadar kendisinden görmekten hiç şaşırmadığımız hareketler bunlar. Tebrik ediyorum kendisini.
Kesinlikle öyle. Gülşen'e de buradan çağrımızdır. Bundan sonra Ahmet Bey ve Cüneyt Bey'e bir telefon açsın, fotoğraf göndersin. Kızlar bunu giyiyorum bugün, sizce nasıl?
Uygun mu diye bir sorsun. Yeni şarkı yaptıysa mutlaka fikirlerini alsın. Klip çektiyse mutlaka post prodüksiyon aşamasında dahi olmak üzere kendilerinden fikirlerine danışsın lütfen.
Çünkü belli ki kendileri sadece böyle var olabiliyorlar.
Belli ki kendileri gazeteciliği bırakıp Metin Erolatlık yapmayı tercih ediyorlar yani. Yakışır da Ahmet'le Cüneyt'e Metin Erolatlık.
Ama bu konuda en ciddi eleştiri Ebru Pektaş'ın İleri Haber'deki yazısıydı. Kendisi...
Tabuları yıkmak için parodiye, bedenle sergilenecek performansa, infial ayarlı yapı bozuma, çıplaklık ve öpüşmeyle kutsanacak bir isyana ihtiyacımız yok. Hatta alabildiğine cinselleştirilmiş bir çağda bu performanslar cool itaatkarlıkların ötesine uzanmıyor. İhtiyacımız olan şey gerici ya da neoliberal ilerici kanaldan tüm yaşamımızı cinselleştirenlere ikiyüzlülüklerini hatırlatmaktır. Bunun ucunda kürtaş hakkı, harem selamlık eğitime karşı gelme, cinsel eğitim ve sağlık hakkı, şiddete karşı etkin savaş varsa diğer ucunda pornografiye ve kadının fetişleştirilmesine karşı gelmek, ses çıkarmak vardır.
Diye nedense Gülşen'in klibini pornografi ve kadının fetişleştirilmesi olarak nitelendirilmiş. Ve dahi yazısının devamında tabii hepsini almak mümkün değildi buraya. yazısının devamında işte Gülşen'in aşırı zayıf bedeninden ve bu bedenin güzellenmesinden ve bunu daha da ileri taşıyarak bir işte eroin iskeleti bir şey gibi böyle saçma sapan isimler takarak yorumlamış hanımefendi. Kendisi herhalde o arkada dans eden daha kıvrımlı hanımefendileri görmemiş olacak ki sadece Gülşen'in bedeni üzerinden böyle bir şey yapılmış. Bilmiyorum neresi pornografikti, neresi fetişti. Velev ki öyleydi, sana ne? Sana ne ya? Hani gerçekten bu kadınların bedenleri üstünde erkeklerin sözü bitti. Şimdi kadınlar birbirlerine şey yap. Ya sana ne kardeşim, istediğini yapar yani. İsterse pornografikleştirir, isterse fetişleştirir kendisini.
Ki bir de yani derdini böyle o kadar süsleye püsleye anlatmaya çalışıyor ki bunları yapınca ben bilmiyorum ne oluyor.
Yani bir sürü kendince değişik farklı tanımlar kullanmıştı. Senin de söylediğin gibi.
Akademik bir yazı yazayım yani.
Akademik gibi görünen bir yazı. Yazayım çabası sergilenmiş ama burada söylediği şey tam olarak Gülşen memelerini kapat. Yani tam olarak bu akademik gibi görünmeye çalışan yazı ama okuduğunda diyorsun ki ben senin çıplaklığından da zayıflığından da rahatsız oldum Gülşen'cim. Lütfen kapan diyorsun yani.
Evet.
Tam olarak bu. Yani Cüneyt Özdemir'in tavrından hiçbir farkı olmayan bir tavır.
Hiçbir farkı yok. Ahmet Hakan'ın köşe yazısından da hiçbir farkı
yok. Hiçbir farkı yok.
İşte Ahmet Bey biraz daha sadeleştirip yazıyor tabii.
Tabii o kendi okuyucusunun anlayacağı seviyeye getiriyor genelde yazılarını. Evet. Ebru Hanım biraz, işte Ebru Hanım da kendi okuyucularına hitap etmeye çalışan bir şey yapmaya çalışmış ama olmamış yani.
Hiç olmamış, hiç olmamış.
Bir de şey falan, dipnotlar falan var altında. Evet. Çok trajikomik bir yazı yani gerçekten. Ebru Hanım'ınki. Ebru Hanım'ınki diğerlerinden daha komik. Daha vahim, evet.
Daha vahim yani açıkçası.
Diğerlerininki hadi onlar yıllardır ipe diziyorlar yani. Hanımefendi bir de atıfta matıfta bulunmuş. Çok üzücü.
Çok.
Çok.
Geçmiş olsun.
Geçmiş diyelim. Olsun kendisine. Go Queen diyoruz Gülşen'e bir kere daha ve lollipoplarımızı kendi şerefine kaldırıyoruz.
Yalayarak yiyoruz. Kobralar lollipopu yalayarak yedi. Şimdi geçtiğimiz hafta biliyorsun dakikalarca Ahmet Hakan ve Pera Palas konuştuk. Çok da sevilmiş. Çok güzel geri dönüşler aldık. Herkesler paylaşmış birbirleriyle, bok sürülmüş esprimize bayılınmış yani. Hazal Kaya ile ilgili yazısını da tabii ki sürdürmüş yani bu polemiği. Bokunu çıkaracak.
Evet yani bırakmaz Ahmet Hakan Bey bir polemik yakaladıysa, hele ki istediği kitlelere de ulaşıyorsa peşini bırakmaz.
Asla. O müthiş gazeteyi 2-3 tane daha sattırabilecekse eğer, hele hiç.
Gazete sattırmak değil de internet tıkı gibi.
Tıkı gibi.
Tıkı gibi yani tam olarak.
Tıkı tıkı. Ne demiş? Ne yazmış?
Hazal Kaya Meryl Streep ayarında bir metot oyuncusudur. Ona laf eden herkes vasattır. Hatta vasatın altıdır. Eyvallah birader eyvallah. Pera Palas'ta Gece Yarısı adlı dizi muhteşem bir dizidir. Peaky Blinders ayarındadır. Özgündür. Kabul Beyzadem kabul.
Yazmış.
Yani. Haklı.
Ya biz Pera Palas'la ilgili söyleyeceğimizi söyledik. Kesinlikle. Düşünüyorum.
Ben de öyle.
Yani ama Ahmet Bey belli ki o kadar çok daha söyleyecek şey var ki köşeler yetmemiş. Yetmiyor. Ona.
Tarafsız bölgede konuşsa keşke CNN Türk'te.
Veyahut da space ve enter tuşunu daha az kullanıp o böyle sınırlı alanını harflerle doldurarak daha uzun cümleler kurarak anlatmayı da deneyebilir mesela. Hatta cümle kurarak anlatmayı deneyebilir böyle alt alta kelimeler yazarak değil de.
Kendisine Yılmaz Özdil'i örnek almayarak başlayabilir mesela.
Aynen öyle. İkisi de biliyorsun toplumumuzun Dadaist yazarlarından. Evet. Espri anlamayan da Google'a Dadaizm nedir yazsın arasın.
İstemez mi?
Bir de beyefendinin anladığımız kadarıyla Netflix dışında bir gündemi de yok yani. Arada açıp bir iki gazete bir şey mi karıştırsa acaba? Dünyadan ve Türkiye gündeminden haberdar mı olsa? Netflix, YouTube arasında gide gele bir Pera Palas'ta Gece Yarısı, oradan Gülşen Lollipop, oradan yok efendim Aleyna Tilki bilmem ne, oradan Eksen, oradan Blue TV. Beyefendi azıcık ne bileyim Twitter'a baksanız, azıcık bir gazete bir şey kurcalasanız, ne bileyim Rusya'da savaş var mesela, ülkemizde ekonomik kriz var mesela.
Kendisi televizyon sayfasına yönelse keşke.
Keşke değil mi?
Daha güzel olur.
Bence de televizyon yorumculuğu yapsın.
Kesinlikle.
Şey, sosyal medya gurusu.
Falan.
Sosyal medya gurusu Ahmet Hakan.
Yıldız Tilbe bu hafta sosyal medyanın gündemine oturdu. Yıldız Tilbe'nin arada böyle çıkışları oluyor biliyorsun. Twitter'da muhtelif zamanlarda eline telefonunu alıp olmayacak fikirlerini paylaşma ihtiyacı hissediyor.
Yani mesela Yıldız Tilbe en azından bunu savunmak için söylemiyorum aslında ama kişisel sosyal medya hesabından yapıyor. Bunu yapsın diye Yıldız Tilbe'ye köşe vermemişler mesela. Anlatabiliyor muyum? Bir de bunu yapsın diye Yıldız Tilbe'ye bir gazetede köşe verildiğini düşün yani.
Olabilir. Neden olmasın?
Olabilir. Çok müsait.
Çok.
Çok müsait. Diğer köşelere bakıyorum. Bir köşede Yıldız Tilbe hak etmiyor değil yani.
Kesinlikle. Kendisi
saldırgan köpek gruplarına bölge halkı zehirle et versin, hepsi gebersin
diye bir tweet atmıştı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi ve Bursa Barosu da Tilbe hakkında suç duyurusunda bulundu.
Şimdi yani bu tabii ki o koyduğun zehirli etleri sadece o saldırgan köpek grupları yemiyor. Bir. İkincisi saldırgan köpek grubu dediğimiz grup tamam tanımlanıyor yönetmeliklerde okey de yani bunlarla ilgili zaten hayvan hakları savunucularının fazlaca sıkı bulduğu denetimler ve uygulamalar var. Bunu da söylemek isterim yani yapılmıyor değil. Tam zehirli et verip hepsini gebertmiyorlar Yıldız Hanım'ın söylediği gibi ama çok sıkı denetimlere ve yaptırımlara tabi bu saldırganlıkların yetiştirilmesi, üretilmesi hali. Tilbe Hanım'a ne dokunmuş da böyle bir şey yazma gereği duymuş onu bilmiyorum ama.
Köpek kovalamış gibi değil mi?
Değil mi? Evet yani böyle.
Kuzey Kıbrıs'ta sahne alacakmış. Otelin yaptığı açıklamaya göre de hayvanlar hakkında verdiği utanç verici demeçten ötürü bünyemize ait tüm otellerimizin ve tesislerimizin konser listesinden süresiz çıkarttık Yıldız Tilbe'yi demişler. Böyle yaptırımlarla karşılaşmasını da oldukça doğal ve yerinde buluyorum açıkçası.
Aynı otelden ben kadın düşmanı açıklamaları, şiddet yanlısı açıklamaları ve dahi demokrasi karşıtı açıklamaları olan sanatçılara karşı da göstermelerini bekliyorum. Hayvanlara aynen karşı öyle. Açıklamaları olan sanatçılara gösterdikleri hassasiyeti.
Aynen öyle.
Bakalım kimi çıkaracaklar konsere biliyorsun.
Gülşen tek başına her gece biliyorsun.
Gülşen, Zülfü Livaneli, Edip Akbayram, Selda Bağcan. Bu kadar. Bu dörtlü yani.
Selda Bağcan da benim Maya ile sadece yarışta
evet.
Görebilirsiniz.
Evet, Selda Bağcan da cancellanmıştı doğru.
Evet.
Zülfü Livaneli de şoförünü azarlıyormuş sürekli. Onu da ben cancelladım.
O da olmaz.
O da olmaz.
Gülşen kaldı.
Gülşen kaldı. Bir de Gülşen Edip Akbayram kaldı. Başına ne eğilmesin diye ben.
Diye sen. Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın hekimi ödülünü verdi. Bu ödülü Doktor Alim Çökük kazandı. Alim Çökük'ün de yaklaşık bir yıldır hasta bakmadığı ortaya çıkmış. Seyhan Devlet Hastanesi'nin acil servisinde sözleşmeli hekim olarak görev yapan Çökük, Şubat 2021'den bu yana servisin nöbet tutanaklarında da yer almıyor.
Çökük'e filyasyon koordinatörü görevi verildiği ve bu yolla asıl görev yerine hizmet veremediği belirtilmiş. Cumhuriyet Gazetesi'nin ulaştığı Çökük konuyla ilgili konuşmama kararı aldığını belirtmiş. Ama işte bu yılın en iyi hekimi gerçekten kendisi.
Gerçekten de öyle.
Bir sene boyunca hiç hasta bakmadan hekimim deme cüretini göstermeye devam etmiş. Gerçekten yılın en iyi hekimi kendisi.
Yılın hiç dayak yemeyen hekimi ödülü olmalıymış bence. Ve kendisi görevini yapmadığı için zaten bu ödüle layık görülmüş. Çünkü diğer doktorlarımızın hepsi dayak yiyor her gün.
Evet mütemadiyen dayak yiyorlar. Doğal olarak da biz dayak yemek istemiyoruz diye ses çıkarıyorlar. Zaten bu memlekette ses çıkaran birine bugüne kadar ne ödülü verildiği görülmüştür ki.
En büyük ödül. Ne? Tatil. Ha. Sesini çıkaranlara
tatil veriliyor. Sesini çıkaranlara tatil veriliyor. Yurtkur standartlarından daha yüksek standartlarda serin Silivri havasının hakim olduğu lokasyonda İstanbul'un girişinde İstanbul'a 1 saat Tekirdağ 15 dakika mesafede.
Tatil. 3 yıldızlı.
Denize 10 dakika yürüme mesafesinde ama yürüyemiyorsun ne yazık ki. Bu Mart nedense bu sene bir martlık yapacağı tuttu. Şu meşhur kapıdan baktırıp kazma kürek yaktırma adetini nedense bu sene yerine getirme ihtiyacı duydu. Kardır bitmek bilmedi İstanbul'da.
Geçen haftaki bölümü çekerken de kar yağıyordu. Şu anda da bir karlı havadayız. Enteresan. Mart 15'i yaz 15'i kış işte.
Öyle ama... Sen mi?
Sen söyledin ya şimdi ben de bir tane tabii. Söyleyeceğim.
Tabii Mart'la atasözü. Örgünü bırak kenara istersen şişler ses yapıyor çıkır çıkır. Ama öyle Mark Martlığını yaptı da öyle tam yaşlı lafı, lafı. Yani gerçekten.
Ama tabii 89 kışı geliyor, donacağız, öleceğiz, hiçbiri evlerden olmadı. Çıkamayacağız, hiçbiri olmadı.
İşte bir un kapanı köprüsü soğuktan şey yaptı, açıldı, onun dışında bir şey olmadı yani.
O da Ekrem İmamoğlu yüzünden. O da onun yüzünden
kesin
oldu.
Kesin öyledir.
Saatlerce köprüyü yıktı. Böyle diyor. A Haber takılıyorum bugün.
A Haber takılıyorum dedin. Tam onu söyleyeceğim. Bir kere daha bir 10 dakika kadar köprü ayrıldı. 10 dakika ama abartmıyorum. Oradaydım, gördüm yani. İşte biz Galata Köprüsü'nden geçtik, Şişhane'ye geldik. Tekrar şey başladı. Trafik akmaya başladı. Ama 10 dakikada TRT, A Haber hepsi. Yani orada köşedeki çay ocağında bekliyorlarmış gibi. Kamerası, mikrofonu, hepsi. Köprü gene trafiğe kapandı, bilmem ne falan. Onlar da anonsu yapana kadar başladı köprü işlemeye.
Kamera dönmüştür.
Kamera zaten döndü ondan sonra zaten. Çok acayipti yani, koşarak geldiler, inanamadım.
Öyleler. İşte ama habercilik özgürde olunca böyle istediğin zaman istediğin yerde oluyorsun.
Aynen öyle. Tam aynen olarak. Aynen öyle. Araştırmacı, gazetecilik, olay yerinden muhabirlik, anında flash haber. Anında. Anında. Kamerası, mikrofonu yoksa FaceTime'dan. Bu hafta önce TRT spikerlerine tweet sildiren hataya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanı Yiğit Bulut ve Ankara'nın eski başkanı Melih Gökçek de düştü. Her iki isim de Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı yolda yaşanan tıkanıklık için İBB'yi ve Ekrem İmamoğlu'nu suçladılar. Onlar suçladıysa yine İmamoğlu'dur.
Tabi. İstanbul'u kim yönetiyor? İmamoğlu yönetiyor. Artık
yönetemiyor.
Yönetemiyor bile daha doğrusu. Yani. Bak yollar 10 dakika trafiğe tıkandı.
Diyorsun.
Tabi.
Ben öyle diyemiyorum, full dürüstlük devam ettiğim için bu hafta. Hiç trafiğin kapandığını görmedim yani, ne kardan ne kıştan, kusura
yok,
bakma.
Melih Gökçek ve Yiğit Bulut'un bahsettiği yol gerçekten kapanmış. He. Ama sonradan bunlar tabii ki bu tweetleri silmişler de Ulaştırma Bakanlığı açıldı diye bir video paylaşmış.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda bir yol olmuş herhalde.
Tabii.
Olsun, gene de İmamoğlu yüzünden.
Herhalde. Yani. Diyorum ya, İstanbul'u kim yönetiyor? O, onun yani sorumluluğunda. Ben yani karayolu marayolu anlamam.
Ben de anlamam.
Kim buranın ağası? Ekrem Bey.
Kar mı yağdı? Sebebi Ekrem Bey. Deprem mi oldu sebebi Ekrem Bey? Müsilaj mı oldu sebebi Ekrem Bey? Dikey peyzajlarımız mı söküldü sebebi Ekrem Bey? Bitti.
Emniyet Genel Müdürlüğü 2021 yılı raporlarına göre suç teşkil ettiği öne sürülen 106.808 sosyal medya hesabı incelenmiş. 46.646 kullanıcı ise tespit edilmiş. Şimdi şey geldi ya, kanunlar, yalan haber yapan hapisi gelecek bilmem ne diye. Melih Bey ve Yiğit Bulut'a da işleyecek mi mesela bu? Ben bunu merak ediyorum. Şimdi onlar da yalan bir haber yapmış oldular.
Ama sildiler onlar hemen, öyle düşün.
Silindi.
Etkin pişmanlık.
Pişmanlık. Onu silince etki etmiyor. Silmezsen hapis.
Bir de yalan haber doğru haber ayrımını nasıl yapacağız? Sürekli söylüyoruz, post truth çağındayız. Herkesin kendi gerçekliği yani.
İşte A Haber'i bir kontrol edeceğiz.
A Haber eğer bu haberi öyle verdiyse biz de verebiliriz.
Verebiliriz. Ama A Haber'de, ATV'de, TRT Haber'de, CNN Türk'te, Habertürk'te olmayan bir şeyi yazdığımız anda yalan Çukar. Haber.
Ama yani CNN Türk Ukrayna'dan görüntüler diye oyun görüntüsü gösterebilir.
Evet.
Onda sık sakınca yok.
Evet.
Olur.
Ben gelip seni kurtarırım diye yalan beyan vermeye devam edebilir.
Arabamla geliyorum şimdi diyor.
%7 7000 eder demeye devam edebilir.
Aynen öyle.
Ama bunu Twitter'da yazamazsın.
Sen ben yazamayız.
Tabii, Melih Bey yazıyor. Silebiliyor da.
Yiğit Bey de yazabiliyor. Silebiliyor da. O.
Belki resmi gazetede bu ayrıcalıklı kişilerin de bir listesi yayınlanabilir.
Bence listeye gerek yok ya. Onun turnusolu çok basit yani.
Evet. Ahmet Bey de istediğini yazabilir mesela bence.
Herhalde canım. Cüneyt Bey de bak neler söylüyor, neler yazıyor. Hepsi. Onlara hep
hepsi
serbest.
Hepsi.
Nagihan Hanım'a serbest. Rasim Ozan Kütahyalı serbest.
Hilal Kaplan'a serbest. Mehmet Barlas'a serbest.
Bak şeye artık değil.
Hadiye. Abdurrahman Bey'e değil.
Hadiye de değil.
Ona da değil.
Hadi o artık. Gitti bak, Hadi Özışık diye bir karakter vardı hayatımızda.
Kalmadı.
Çıkıverdi yani. Onu işte ithal edelim şeye, Putin'e. Burada iş yapamıyor nasıl olsa zavallım.
Putin kapıları açmış bekliyor.
Tabii. Hadi de aldın ailesini gidiyor biliyorsun. Şimdi gelelim siyasetin kraliçesine, parlayan yıldızına, kılıf uydurmak dediğimizde gelen ilk isme, minare çalmak dediğimizde gelen ilk isme, hayatımızda 24 sayısını, Nisan ayını, efendime söyleyeyim Takşak Paşaları, Tao'yu, Mao'yu her gün mutlaka andığımız bir isme gelelim.
Comeback kraliçemiz.
Bungle Duck Queen.
Müthiş bir comeback'le geliyor. Tansu Çiller.
Yeniden Refah Partisi ile ittifak yaparak Cumhur İttifakı'na destek verecekmiş.
Tabii ki.
Herhalde.
En doğru yerde duracak.
Müthiş. Kendisine en yakışan, kendisine en çok ihtiyaç duyulan, kendisinin en verimli olabileceği yeri seçmiş. Kendisine tebrik etmek lazım.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Aksini ben zaten düşünmüyordum. Beklediğimiz de oldu.
Bodrum'da şeye devam ediyor mu acaba oğlu? Evin Bodrum'da şarap yapmaya.
Bilmiyorum.
Artık zemzem suyu yapmaya geçmiştir. Yeniden Refah Partisi'ne katıldıysa hanımefendi olmaz yani evin Bodrum'unda şarap mahzeni tutmak.
Olmaz.
O farklı şekillerde değerlendirebilir Tansu Hanım ve kıymetli oğulları.
Tabii kendisi koalisyon karşıtı biliyorsun ama AKP ve MHP'nin de bir koalisyon içinde olduğunu herhalde o kısmı küçük, o küçük ayrıntıyı...
İttifak. O küçük ayrıntı o. Koalisyon içinde değiller, ittifak içindeler.
Doğru. Doğru söyledin.
Koalisyon başka, ittifak başka. Biri içinde K, O, L harfleri içeren bir kelime diyormuşum. Çünkü tek farkları o. Diğeri başka, ittifak o. Öbürü koalisyon başka. O evet. Kötü. O 90'larda kaldı koalisyon. Şey gibi düşün. Otokrat gibi düşün. Evet. Heterodoks gibi düşün. Anlatabiliyor muyum? İttifak.
Fahrettin Altun bu hafta bir açıklama yapmış.
İslam karşıtlığının ifade özgürlüğü adı altında meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz.
Vermesinler. Ama nefret söylemlerini ifade özgürlüğü adı altında meşrulaştırmasına izin versinler.
Hatta bence resmi gazeteden ifade özgürlüğü başlığı altında neler giriyor, neler girmiyor paylaşsınlar ki bilelim. Her gün böyle yeni bir şey çıkmasın.
Böylesi daha güzel ama işte.
Sürprizli mi?
Sürprizli. Oyunda bölüm atlıyormuşsun gibi. Her gün bir challenge daha, anlatabiliyor muyum? Yani işte atıyorum bir dönem işte Montreux-Boğazlar Sözleşmesi demek yasak. İfade özgürlüğü kapsamında değil, bir dönem kapsamında, işte bir dönem işte FETÖ demek aynı şekilde, bir dönem gökkuşağı demek aynı şekilde, helva demek aynı şekilde, otokrat demek aynı şekilde. Bunlar böyle yani, her bölümün kendi kelimeleri var, tabu gibi işte bir bölümde
dönem,
söylemiştik
dönem
ya.
Dönem değişiyor.
Yani her durumun kelimeyi ifade ederken kullanabileceğin ve kullanamayacağın kelimeler var yani.
Şu anda İslam karşıtlığı ile ilgili de bir şey beyan edemiyorsun.
Şunu diyemiyorsun herhalde, bu 5'ten fazla vakit boyunca okunan bu ezanlar çok yüksek sesle okunuyor ve bu işte ezanın bu ritmini ve sound'unu da bozan bir şey. Biraz daha acaba hani evrensel akustik kurallarına uygun bir ses seviyesine mi getirsek bu durumu diye mesela talepte bulunamıyorsun herhalde, bu ifade özgürlüğü kapsamında değil.
Değil veya aynı konuyla bağlantılı olarak 100 metre yakınındaki yerleşim yeri olan camilerin sesleri bari ona göre ayarlansın. Diyemiyorsun. Maalesef.
Anladım.
Edemeyelim o zaman.
Edemeyelim demiyoruz zaten öyle şeyler.
Süleyman Soylu bu hafta konuşmuş da konuşmuş. Kendisi de bir orada bir buradaydı. Ne demiş?
Biz Amerika değiliz, biz Avrupa değiliz, biz İngiltere falan da değiliz. Biz başka ülkelere tezgah kurabilecek bir anlayışı demokrasi maskesi üzerinden gerçekleştirmeye çalışan bir anlayışın temsilcileri de değiliz.
Gerçekten değiliz. Biz Amerika değiliz, biz Avrupa değiliz. Hele İngiltere.
Hiç değiliz.
Çok doğru.
Başka ülkelere tezgah kurabilecek bir anlayışımız da yok. Hele gene demokrasi maskesi takmayı bırakalı çok oldu. Ya o maske çok.
O maskeler çoktan çıktı.
O maskeler maskenin finalinde. Emre Altu çıktı onun altından. Demokrasi maskesinin altından. Gülşen çıktı demokrasi maskesinin altından, biliyorsun.
Yok o maske falan hiç kalmadı. Hele anlayışın temsilcileri de gerçekten hiç değiller. Hiçbir anlayışın hiçbir temsilcisi değiller.
Heterodoks bir anlayışla, böyle işte bak dadaist bir tavırla. Müthiş ya, müthiş. Bambaşka bir anlayışın bambaşka temsilcileriler gerçekten kendileri.
Kesinlikle doğru bir açıklama olmuş. Tebrik edelim. Kendisinin bir açıklaması daha olmuş.
Türkiye küreselleşmeye teslim olmadı. Eğer küreselleşmeye teslim olsaydı Ukrayna'dan daha zor duruma düşerdi. Bu Tayyip Erdoğan modelidir. Dünyanın 21. yüzyıla Tayyip Erdoğan modeli dışında bir modelle yürümesi de mümkün değildir.
Buyurmuşlar kendisi. Yine çok doğru bir cümle. Gerçekten Türkiye küreselleşmeye teslim olmadı.
Olmadı. Biz küreselleşemedik.
Küreselleşmedik.
Tercih etmedik.
Hatta inat ettik küreselleşmemek adına. O kabile toplumunda, kabile anlayışında kalmakta ısrarcıyız. Dünya nereye gidiyorsa tersine gitmekte. Dünya ne yapıyorsa inadına aksini yapmakta. Ve dünyaya entegre olmamakta gerçekten ısrarlı bir şekilde duruyoruz.
Almanya'ya gidip düğün konvoyu yapanlar gibiyiz. trafiği kilitleyenler gibiyiz akşama kadar.
Ve doğru da söylemiş bu Tayyip Erdoğan modeli.
Gerçekten
yani
öyle.
Yani AK Parti modeli falan değil, onu geçeli çok oldu. Bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi kişisel görüşü, kendi kişisel fikirleri, kendi deneysel yaklaşımı, onun modelinde ilerliyoruz. Dünyanın 21. yüzyıla bu model dışında bir model yürümesinin mümkün olup olamadığı konusunda onu artık Süleyman Bey bizden daha iyi bilecek olacaktır. Kesinlikle. Ki böyle bir şey söylemiş yani.
Kesinlikle. O konuda ben de bir kararsız kaldım açıkçası. O konuda ben de bir acaba mı diye düşündürmedi değil bu cümle beni.
O Süleyman Bey daha iyisini biliyordur o konuda.
Bence boş verelim, onlar uygulamasınlar, biz hepsinden ileride gidelim yani.
Gidelim.
Onlar arkamızdan baksınlar. Aynen, el sallasınlar.
Aynen. Mars'a bayrağımızı dikelim.
Aynen öyle.
Bak, İlk koloniyi kuralım, Ay'a gideceğiz önce. Oradan
önce
Mars'a.
Aynen. Yolumuz uzun.
Yolumuz uzun. Daha uçan arabalarımız gelecek. Beynimize disketle İngilizce yükletip humoroid olacağız. Daha o çok işimiz var, yolumuz çok uzun. Ay'a gideceğiz. Araba bak, daha henüz göremedik sokaklarda. Daha sokaklarda TOG'u göreceğiz. Oo, uzay ajansları bilmem ne. Dur bakalım.
Berat Bey'in de dediği gibi 2030'a kadar yolu var galiba.
Var.
Maalesef.
Bak biz de mesela kabullendik gibi sanki, değil mi? 2023'e kadar diyorduk. Yok, canımız görmemiz kalmadı diyorduk ama bak ikna etmişler bizi bir haftada 2030'a da.
Kolay lokmayız.
Biz fikri iktidara bayağı teslim olmuşuz.
Teslimiz.
Ama küreselleşmeye teslim olmayacağız.
Asla.
Bir soysuza bir soylu yeter.
İşte o kadar. Aşka geldi. Bakan Nebati bu hafta akıllara zarar bir açıklamasıyla gündemdeydi.
Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. Bize hemen ulaşırsınız. Bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanımız var. Rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz.
Yabancı yatırımcılara böyle garanti vermiş. Bayağı kürsüye çıkmış ve bunları söylemiş yani. Videosunu izledim.
Ben de canım. Ben de gördüm yani. Chill diyor yani. Rahat ol diyor. Bir telefon açarız diyor. Mevzuatı da değiştiririz. Kuru da değiştiririz. Ne istersen diyor yaparız diyor yani. Mevlevi bir heterodoks kendisi. Ne olursan ol gel diyor yani.
Yatırımcılar da diyor ki ooo ne güzel ülke, hadi gidelim, hadi istediğimizi gidelim, yapalım tamam. At koştururuz belli ki.
Diyor. Param varsa gel diyor Nebati Bey. Reisim var benim arkamda diyor. Rahat ol diyor. Mevzuatı da değiştiririz diyor ya. Ne olacak diyor. Bir imza diyor. Şakaydı. Bitti.
Bitti. Resmi gazete.
Ha. Yarın sabah resmi gazetede. Bayinizden ısrarla talep ediniz.
Yani tabii bu açıklama
yabancı yatırımcıların için su serpmiş olmalı diye düşünüyorum.
Kesinlikle yani yatıracakları varsa da kaldırmışlardır diye düşünüyorum. Ben olsam yatırmam yani bu laflardan sonra.
Tabii bir telefonla mevzuat değiştiririz ne demek? Yani bugün geldiğinde oyunu böyle kurallarına göre oynuyor olabiliriz ama hani gün geldiğinde bambaşka kurallara geçebiliriz demek gibi bir şey.
Benden sonra gelene göre de uygularsın, benim işim bozulur.
Yani aynen öyle. Oyun dediğin şey, bir oyunu başladın mı başından sonra kuralları
bellidir
yani. Ticaret dediğinde böyle bir şeydir. Anlamadım gerçekten.
Ben de anlamadım. İşte Sayın Süleyman Soylu'nun da dediği gibi Tayyip Erdoğan modelinde böyle şeyler yaşanıyor olabilir.
Olabilir.
Ama yabancı
küresel dünyada böyle değil yani.
Bu sistemle de çok korkutmamak lazım diye düşünüyorum. Bunu bu kadar dillendirmemeliyiz diye düşünüyorum. AKP'li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ekonomik kriz hakkında konuşurken
"Milattan önceye değil, 15-16 yıl öncesine gittiğinizde buzdolabı bile alamıyordunuz. Neden zorunuza gidiyor?"
dedi.
Başta da söyledim, bu hafta ben full dürüstlük.
Evet.
Öyle ilerliyorum. Ben 8-10 yıl önce, gerçekten öyle bu. Ben 8-10 yıl önce burslarımdan aldığım paramla parasını verdim, buzdolabımı aldım. Şu anda aldığım buzdolabına 8 yıl önceki modeline bakıyorum. Benim aldığım fiyatın 7-8 katı fiyatında şu anda.
Evet.
Ve ben o bursları da almıyorum. Evet. Artık alamıyorum yani. 8 sene olmuş çünkü. Öyle bir para da kazanmıyorum. Kazanma ihtimalim de yok gibi duruyor. Geçen iş görüşmesine gittim. Bacak kadar çocuk 2000 lira maaş teklif etti bana. Yani kimse kusura bakmasın. Milattan öncesinde değil gerçekten 5-6 yıl önce. Sıfır buzdolapları, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri alıyorduk. Birbirimize robot süpürge hediye almayı düşünüyorduk ya. Sen ne hatırlıyorsun?
Evet.
Şimdi robot süpürge satan mağazanın vitrinine bakacak durumda değiliz yani.
Asla.
Gerçekten bunun için de milattan öncesine gitmeye gerek yok sayın.
Asla yok.
Mustafa Gültak. Yani.
Aa. Sinir krizi.
Ekonomik krizi değil, sinir krizi artık. Bu gerçekten yani.
Hayır, ben bir de şunu anlamıyorum. Şu anda evet bir ekonomik krizin içindeyiz. Hadi velev ki 16 yıl önce daha büyük bir ekonomik krizdeydik. E bugünkünden şikayet etmeyelim mi eskiden daha kötüsü yaşandı diye?
Hayır, bir de madem 15-16 yıl önce daha kötüsü yaşandıydı. O 15-16 yıl önce bize bunu yaşatan karıyı niye aldınız başınıza oturttunuz şimdi bu vakitte ya? Hani siz manyak mısınız diye sorarlar adama, kimse kusura bakmasın. Yani böyle bir dille konuşmak istemem asla ama yani. İnsan ister istemez bir yerde şeyini akordunu kaçırıyor yani.
Sinir için. Krizi tam bir sinir. Comeback Reis hem kendi geldi hem krizini mrizini derdini tasasını hepsini sırtlandı getirdi.
Gerçekten yani bir şeyden çok korkuyorum.
Zamanı büktü kadın.
Kadın zamanı büktü. Mart ayındayız. 24 Nisan'a kaldı bir ay yani. Anlatamıyorum. Korkunç bir 24 Nisan daha yaşamak istemiyorum ben. Düşünsene bir uyanıyorsun 24 Nisan'da o 24 Nisan'dasın. Böyle her şey korkunç. Zaten çok farkı yok da. Pere palansın o 24 Nisan'a gitmişsin. Tansu daha genç o zamanlar, saçlar küt. Bir iniyorsun aşağı, Tansu, Bülent, Necmettin üçlüsü. Lobide check-in yapıyorlar. Ne koalisyon kuracaklarmış. Art Otelesi'nde dediği gibi burası bir Türkiye.
Gerçekten öyle. Şimdi gelelim bu haftanın esas gündemine bence. AKP ve MHP birlikte hazırladıkları seçim ve siyasi partiler kanunu teklifini meclise sundular. Neler var?
Baraj %7'ye indirilecek.
Hayırlısı.
Partilerden seçime girmeleri için şu anda ya mecliste grup kurmaları ya da en az 41 şehirde örgütlenmelerinin tamamlanmaları isteniyor. Zaten öyleydi sanırım. İttifakın toplam oyu önemsizleşiyor. Yeni teklifle birlikte ittifakla seçime giren partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı aldığı oy oranına göre hesaplanacak. 2018'deki değişikliğin ardından partilerin çıkaracağı milletvekili sayısına ittifakın aldığı oy oranı esas alınıyordu. Şimdi artık partilerin aldığı oy oranları esas alınacak.
Yani ben oyumu ister İYİ Parti'ye atarım, ister CHP'ye atarım, ister MHP'ye atarım, ister AK Parti'ye atarım, devri sona eriyor. Hangi partinin vekilleri olsun istiyorsanız o partiye atacaksınız.
Yani o şöyle yapılıyordu önceden. Milletvekilliği sayıları ittifakların aldığı oy oranlarına göre bölünüyordu. Daha sonra o bölünen milletvekilli sayıları, atıyorum bir tane ittifaka 5 tane vekil düştü. O partiler arasındaki, o ittifakın içindeki partiler arasındaki oy oranlarına göre paylaştırılıyordu. Şimdi öyle olmayacak. Yani ittifakın toplam oy oranının hiçbir önemi olmayacak. Partilerin oy oranlarına göre dağıtacaklar milletvekillerini.
Evet, ama en önemlisi, en iyi madde, en güzel madde, Cumhurbaşkanı'nın seçim yasaklarından muaf tutulmasına yönelik çalışma da teklifte yer alıyor. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı oy verme gününü takip eden güne kadar seçim propagandası yapıp gezilerde makam araçlarını kullanabilecek. Tabii ki öyle olacak.
Tabii ki öyle olacak da aksi düşünülebilir miydi?
Asla.
Yani Cumhurbaşkanımız o kadar çok şeyden muaf ki seçim kanunundan mı muaf olmasın, seçim yasağından mı muaf olmasın yani.
Olmaması bende bir kuşku uyandırırdı açıkçası.
Olmaması acaba derdin ki Allah Allah bu seçimde yarışan taraflar arasında bir eşitlik mi var, neden böyle bu ikisi de aynı yasağa tabiler diye bir endişe duyardın değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle.
Ama böyle olunca diyorsun ki kazanan belli zaten. Birinci belli, ikinci kim diyorsun yani.
Ama tabii bu arada zaten öyleydi. Biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanımız aynı zamanda AK Parti'nin de genel başkanı. Her seçimde bunun istatistiği çıkarılır biliyorsun. Kendisi ve partisi neredeyse arkasından gelen partinin iki katı bahsedilir ve reklamı yayınlanır.
Ama bu şöyle bir şey, seçim yasağı dedikleri. Seçimlerden bir gün önce akşam 5'te bütün propagandaları bitirmek zorundasındır. Afiş astıysan toplamak, bayrak astıysan tabii. Toplamak, seçim arabalarını giydirilmiş seçim arabalarını kapalı bir yere park etmek, parti izzeti taşımak falan. Bunların hepsi yasaktır. Propaganda yapmak ve dahi silah taşımak, alkollü içki satılması, kullanılması, bu tarz yer kullanılan yerlerin açık olması, kıraathanelerin, kafelerin, insanların toplaşabileceği yerlerin açık olması gibi bunların da yasaklandığı bir seçim yasakları denen bir süreç vardır ki son gün bir manipülasyonla veya farklı bir şekilde orada insanların bir araya gelerek buluştuğu yerlerde hani seçim sonuçları değiştirilmesin veya insanlar bir araya gelip o son günün gerginliğiyle aralarında bir atışma, tartışma, çatışma çıkmasın diye alınmış kurallardır. Bu Cumhurbaşkanımızın bundan muaf olması zaten kaçınılmazdı.
En başında da dediğimiz gibi bundan muaf olmaması tuhaf olurdu zaten. Bu biraz da bizim önerilerimiz dinleniyormuş gibi hissettiriyor bana açıkçası. Tam böyle aklımızdaki o yüce makama ama ait bir
serbestlik gibi değil mi?
Tam olarak.
Nebati'nin şey yaptığı da öyle yani, bir telefonla Cumhurbaşkanımız arar, mevzuat değiştiririz.
Aynen.
Gibi. Aynen öyle.
Yani o makam önerimiz fazla ciddiye alınıyor galiba diyorsun.
Bizi dinleyerek bir seçim propagandası yürüttüklerini düşünsene. Muhteşem olmaz mıydı?
Harika olurdu. Birincilik garanti.
Biz de biliyorsun her gün farklı fikirler.
Hem eski hem yenisinde hangi sistemdeyse birincilik garanti.
Garanti diyorsun.
Hadi köşe yazarlarına gidelim biraz.
En başta onlarla açmadık mı zaten? Yetmedi diyorsun.
Asla.
Yetmedi. Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas.
Berat Albayrak'ın çok somut verilerle geleceğe ışık tutan kitabı Türkiye'nin enerji konusunda çok önemli bir merkez haline geleceğini gösteriyor.
Yazmış yeni köşesinde, biliyorsun geçen hafta duyurmuştuk Berat Bey burası çok önemli bak diye bir kitap çıkarmıştı.
Daha önemli yerler var demiştik kendisine biz de. Ama tabii ki Mehmet Barlas'ın kadrajından kaçmamış bu kitap.
Asla.
Derhal okumuş, geleceğe ışık tuttuğuna kanaat getirmiş, Türkiye'nin de enerji konusunda çok önemli bir merkez olacağı konusunda uzlaşmış Berat Bey'le.
Aşkım zaten kadrajından kaçırması mümkün değil. Kitap çıktı çıkalı hiçbirimizin periferisinden çıkmıyor yani. Sürekli bir baktığım yerin içinde ben Berat Bey'in adını, kitabını görüyorum bir haftadır.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle.
Kendisi bir bestseller yazarı olmuş diyebilir miyiz?
Ayşe Kulin sen düşün şimdi.
Elif Şafak biliyorsun elinde beyni ağlıyor.
Hilal Kaplan demiş ki
Almanya veya İsveç'te asistan doktor maaşları 4500 euro. Birim kıyaslaması açısından ülkemizin daha kötü imkanlar sunduğunu söylemek çok güç.
Ama işte o işler öyle olmuyor be aşkım. O işler öyle olmuyor be tatlım. Hilal Hanımcığım. Ya olmuyor.
Heterodoks bir yaklaşım. Bir de bu birim açısından değerlendirmek veya kur üzerinden değerlendirmek şu zaman işe yarıyor. Mesela benzin fiyatı verirken kur üstünden değerlendiriyorsun. Diyorsun ki 13'te çarpıyorsun. Tamam işte şu 1 euro 2 euro ama bak kaçta çarpıyorsun diyorsun. Maaşa geldiği zaman ne ama şimdi birim üstünden baktın mı?
İki katı bizimki.
Ya neredeyse.
Aynen öyle dediğin gibi. 4500 euro olabilir. 4500 euro 60 bin lira üstü ediyor olabilir, olabilir ama önemli değil. Burada 7 bin lira.
Burada 7 bin birim. Şey gibi işte bu. Çanakkale Boğazı'ndan feribotla geçmek şu kadar lira, köprüden geçmek bu kadar euro.
Gibi.
Aynısı.
Aynısı tam
aynısı.
Olarak.
Aynısı. Yani böyle 4500 euro alıyor ama giderleri bu kadar lira.
Çünkü enflasyon evet. %7 kana alıyorlar hayatım.
Tabii 7 katı.
7 katı. 7 katı arttı.
700 euro. Katı mı?
Aa. Şimdi kafamı karıştırıyorsun. Daha seferberliğe ben katılamadım matematik seferberliğe. Hiç benim kafamı
sen muafsın aşkım. Ben bir tezkerem var senin matematikten. Senin matematik seferberliğinden muaf tutuyorlar. Seni bir de o %7 beyefendi.
Bir de Berat Bey. Ben Berat Bey %7 beyefendi muafız. Hıncal Uluç köşesinden ilan etmiş.
Krizde yeni bir dünya lideri yarattık.
Doğru.
Doğru.
Yaratıyoruz. Senede bir sanki bir dünya lideri yaratıyormuşuz gibi. Bir tane var beyefendi.
20 senedir dünyanın da bizim de başımızda bir tane var.
Daha ne kadar yaratacağız? Yani. Bir kere yarattık işte.
İnönü olmasaydı daha çok yaratırdık da.
Tabii o önünü kesti.
Kesti.
Önünü kesti. Ama neyse ki bir tane dünya liderimiz var. Bu krizi de geçen hafta dedik ya o çözecek ya, ya o çözecek. Ki kendisinin neden bilmiyorum çok yoğun bir ısrarı var bu krizi çözmek konusunda. Umarım çözer.
Tansu Hanım'la el birliği yapıp bizi bu işten çıkarırlar onlar.
Putin'i görüştürsün Tansu Hanım'la. O düşünsene çifte olduklarını.
Birlikte ayıya biniyorlarmış.
Şimdi Rusya dönüş. Şimdi dünya düşünsün.
Ay bir an tavsiyeleri ayı üstünde hayal ettim de.
Ve şimdi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim.
Oley!
Cumhurbaşkanlığı köşesi.
Evet!
Cumhurbaşkanı köşesini üzücü bir haberle açalım istersen. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 500 bin liralık tazminat davasını maalesef kaybetti.
Yargı bu hafta şaşırdı kendini.
Kendini yargı gerçekten şaşırdı. Üstelik bu kadar uyarıya rağmen. Yani hiç
telefonlarla ayrı uyarıldılar, kürsülerden ayrı uyarıldılar.
Hala da böyle saçma sapan kararlar vermeye devam ediyorlar. Ne demişti Kılıçdaroğlu açmış bu davayı Sayın Erdoğan?
Erdoğan, sen FETÖ'yle orduya kumpas kurup Kozmik Oda'yı FETÖ'cülere açtın. Katarlılardan emir alıyorsun. Önünde diz çöktüğün tefecilere hizmet ediyorsun. Cahil, hain, takoz
gibi kelimeler
kullanmış. Mahkemede bu sözlerin haklı dayanaklarının bulunduğunun ispatlandığı kararını vermiş. Şimdi bu mahkemeyle Sayın Cumhurbaşkanımız arasında biz hiç bu mevziye
dair olmayalım. Ben de öyle. Ben de arada biz yanarız yani.
Gerçekten öyle.
Ama kendi aralarını çözerler.
Kesinlikle öyle. Haklı dayanakları da bulunduğu ispatlanmış. O dakikadan sonra orada durmamamız gerekiyor.
Bence de o mahkemeyi derhal terk etmek zorundayız.
Açıklamayı bile unuttum.
Erdoğan bu hafta
eskiden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamakta, işinin, aşının, ekmeğinin sürekliliğini sağlamakta sıkıntı çekiyorduk. Herkesin yarınından umudunu kestiği günler yaşadık, unutmayın.
Demiş.
Şimdi en azından herhalde herkes değil de bir kısım yarınlarından umudunu kestiği için daha mı iyi bugünler diye mi sormak lazım? Çünkü yarından umudunu kesmeyen bir %20 var, onlar Pollyanna gibi hepsi. Gerçi Pollyanna olmakta da haklılar yani.
Tabii bu arada.
Yani ben de Range Rover'da pudra şekerleriyle gezseydim benim de içimden bir Pollyanna çıkardı. Ama geri kalan insanlar yarından umudunu kestiği günler yaşıyorlar ne yazık ki.
İşinin, aşının, ekmeğinin sürekliliğini sağlamakta sıkıntı çekiyor bile olabilir bazı insanlar.
Olabilirler. İşinin belki sürekliliği sağlanıyor olabilir ama onun karşılığında aldığı ücretin aşı ve ekmek sürekliliğini sağlaması konusunda bazı sıkıntılara girmiş olabilen bireyler de sanki var mıdır acaba?
İddiadır bunlar.
İddiadır bunlar.
Gerçeği yansıtıp yansıtmadığını biz bilmiyoruz.
Biz bilemiyoruz. Etrafımızdan, sağımızdan, solumuzdan gördüğümüz, kendi yaşadığımız tecrübeleri aktarıyoruz. Yoksa
kesinlikle. Yoksa Sayın Cumhurbaşkanımız yani haklıdır.
Ya her zaman. O günleri unutmadık yani.
Asla.
Hiç unutulabilecek günler değil o günler.
Dün
çok
gibi.
Yakın dün gibi. Dün gibi aklımızda yani.
Dün gibi, bugün gibi bir an olsun bize kendini unutturmayan günler.
Evet, evet.
Biliyorsun Çanakkale Köprümüz açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Artık bu açılan kaçıncı köprü, artık bu birbirine bağlanan kaçıncı kara parçası bilmiyorum. Yine müthiş bir mega proje. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki:
artık temel altyapılar konusunda kayda değer hiçbir eksiğimiz kalmadı. Cuma günü açılışını yaptığımız 18 Mart Çanakkale Köprüsü hizmetlerimizin altın halkası olacaktır.
Gerçekten de hiçbir eksiğimiz kalmadı.
Kalmadı.
Daha ne o yapılsın artık, tamam. Kanal İstanbul'dan vazgeçtik gibi de duyuluyor bu açıklama tabii, hiçbir eksiğimiz kalmadı derken.
Yok, o platin halka. Platinliyorum. O upper class.
O altın halka değil.
Altın, platin erit.
O altın vuruş ama bir yandan da.
Evet.
İstanbul'un altın vuruşu.
Sevdanın son vuruşu. Biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanımız sevdalı İstanbul'a. Sevdanın son vuruşu olarak bir kanal yapacak yani.
Tabii köprü çok tartışıldı.
Çünkü günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildi çünkü. Ve bu araçların geçişlerinin fiyatı ise 15 euro artı KDV olarak belirlendi.
Yıllık feribota binen araç sayısı ise 3 milyonmuş.
Düşünsene. Karşıya geçiyorsun 60 lira, geri dönüyorsun 80 liraya dönüyorsun. Gidiyorsun 40 liraya gidiyorsun, geri dönüyorsun 68,5 liraya dönüyorsun. Gidiyorsun 72,5 liraya gidiyorsun, dönüyorsun 97 liraya dönüyorsun aynı gün içinde. 15 euro artı KDV çünkü... Euro ne kadar o biliyorsun her saniye değişiyor. KDV de çok yerinde duran bir değer değil biliyorsun. O da her gün Cumhurbaşkanımızın bir imzası da değişen bir şey.
Sayın Cumhurbaşkanımız da bunun üzerine çıkıp
200 lira köprü. Ne, pahalı mı geldi?
Dedi.
Diye sordu.
Yani.
Hayır. Sesleri yükseldi kalabalıkta.
O kalabalığın demek ki her gün git gel 200-200-400 lira bir köprüye verecek paraları var cebinde.
Aynen öyle.
Yoksa onlara pahalı gelmemiş. Desinler.
Aynen.
Şimdi ama bilim üstünden bakmamak lazım buna. Bunu kurla değerlendirmek lazım bunu.
Kesinlikle. Ve ilk hafta bedavaymış.
Gidin, merak eden gitsin bir görsün diye.
Merak eden gitsin görsün. Tabii bu köprünün yapımı da kesilen ağaçlarla da gündeme geldi. Çevre mühendisi Selahattin Beyaz.
Köprünün yapım aşamasında bölgedeki verimli tarım arazileri kamulaştırılmıştır. Aynı zamanda 500 binden fazla ağaç kesilerek ormanlık alan yok edilmiştir. Ormanların yok olması bu ekosistemdeki canlıların da yok olmasına veya bölgeyi terk etmesine neden olmuştur. Ayrıca köprü ve buna bağlı otoyollar boyunca birçok sucul sistem yok edilmiş, bölgedeki canlılar için yaşam kaynağı olan suya erişim de engellenmiştir.
Açıklamasında bulunmuş.
Ama altyapılar konusunda kaydeder hiçbir eksimiz kalmamış oldu.
Aynen öyle.
Değer.
Değer. İşte buna değer.
Yani 500 binden fazla ağaçmış, yok balıkmış, yok kuşmuş, yok karacayip.
Zaten Sayın Fahrettin Altun merak etmeyin 1 milyon 600 bin ağaç diktik. Yerine demiş.
Bu Binali Bey'in verdiği sayıdan farklı bir sayı değil mi? O da çünkü bir ara işte günde şu kadar ağaç diktik, bu kadar bir metrekareye, bu kadar bir şey falan. Sonra hesaplamışlardı onu, o kadar ağaç
dikmek için. O da milyonlarca ağaç dikiyor.
Tabii o, işte o kadar ağacı dikebilmek için Afrika kıtası kadar bir alana ihtiyaç var falan diye hesaplamışlardı sonrasında. Umarım beyefendi akıllıca bir sayı vermiştir.
Umarım 1 milyon 600 bin ekmişler 500 bin ağaç yerine.
Çanakkale'ye.
Tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta...
Biz geldiğimizde bırakın paletli ambulansı. Ya normal ambulans var mıydı arkadaşlar? Yoktu.
Demiş. Doğru, yoktu. Biz sırtımızda taşıyorduk insanları hastaneye. Doğru.
Tabii sepette götürüyorduk sepette kadınları doğuma. Evet. Kızakta çekiyorduk böyle.
Alışveriş arabasında gidiyordu insanlar hastaneye, doğru.
Yılmaz Güney filminde gibi yaşıyorduk biliyorsun. AK Parti'nin öncesi.
Buzdolabı açıklaması gibi, bir de bak ambulansımız da yokmuş.
Ambulansımız da yokmuş buzdolabımız gibi. E fırında yoktu biliyorsun.
Tabii.
O eski seçimin konusuydu o. Fırın evet. Yoktu, işte ocak yoktu, doğalgaz
yoktu.
Hiç zaten
hiç yoktu.
Doğalgazı biliyorsun İbrahim Tatlıses'e bile Sayın Cumhurbaşkanımız götürdü. Sağ olsun şu İdo donmasın diye. Yalısında çocuk üşümesin, kıyamam İdocuk diye. Erdoğan bu hafta gerçekten... Niye gülüyorsun?
İçimden geldi.
Peki.
Sayın Cumhurbaşkanımızın adını duymak bende nasıl mutluluklar yaratıyor, tebessümlere yol açıyor, düşün işte.
Herkesi konu etti gerçekten.
Evet.
Ve dedi ki...
30'un 35'in altındaki gençlerimiz eski Türkiye'yi bilmedikleri için bugün sahip oldukları imkanların değerlerini yeterince kavrayamayabilirler.
İşte kendisi o imkansızlıkları görmemiz için herhalde bu yağ kuyrukları bilmem ne bizim bu ufak çaplı bir simülasyon yarattı kendisi. Gerçekten eski Türkiye'nin imkansızlıklarına dair.
Ki yenisinin kıymetlerini bilelim.
E-Devlet sayesinde bir tek hastane kuyruğu olmuyor. O da internet başında oluyor onun da kuyruğu. Böyle saat
tabii,
kuruyorsun
randevu
açılsın diye açıldığı gibi çünkü doluyor falan. Böyle dedeler teyzeler böyle gece yarılarını bekliyorlar MHRS'den randevu almak için. O kuyruklar artık eve taşındı. Onun dışında çok da bir farkını göremiyorum ben o dönemle bu dönemin ne yazık ki şu anda. Ama dediğim gibi eminim ki bu Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 30-35'in altındaki gençlerimiz o dönemdeki imkansızlıkları bilmediği için bunu göstermek için yaptı. Ufak bir ders verme, tatlı bir nusubet, bir şey yani gibi.
Sopa gösterme.
Aynen.
Gibi. Düğmeye basacak düzelecek.
Daha iyi anlamadıysak bu 30-35'in altındaki gençlerimizin unuttuğu eski Türkiye'den hatırlamadığı bir karakter olan Tansu Çiller bize o günleri dünmüş gibi hatırlatmak için göreve hazır bekliyor.
Bir telefon kadar uzağımızda.
Bir telefon kadar uzağımızda da değil, artık bir oy pusulası kadar uzağımızda kendisi.
Kesinlikle.
Hani eğer onun şu ankinin kıymetini bilmiyorsanız Tansu kapıda yani. Haberiniz olsun.
Erdoğan'ın aslında bu hafta en çok konuşulan açıklamalarından birisi de buydu.
Dün Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan gelmişlerdi. Bugün Ukrayna'dan geliyorlar. Yarın nereden geleceklerini bilemeyiz. Ama bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecek. Suriyelileri geri göndermeyeceğiz.
Demiş. Sokak röportajlarında sorulmaya başlanmış. Suriyelileri göndermeyeceğiz dedi. Ne düşünüyorsunuz?
Nereden gelecekleri belli değil. Haklı Sayın Cumhurbaşkanımız.
Evet.
Ama çok daha haklı olduğu bir konu var. Bu ülke gerçekten mazlumların sığınağı.
Gerçekten öyle.
Hakikaten öyle. Yani
koca bir sığınak.
Devasa bir mazlum sığınağı.
Gerçekten öyle.
Yani hani Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan, Ukrayna'dan gelmene de gerek yok.
Kesinlikle.
Yani yedi göbektir burada doğup büyümüş olsan bile burası bir mazlum sığınağı.
Rahmetli Andy Bey'in dediği gibi bir gün herkes 15 dakikalığına mazlum olacak burada.
Olacak.
Bir sabah evet. Uyanacaksın, mazlumsun. E ne diyelim, biz zaten yüce gönüllülüğümüzde, kucak açışımızda biliniriz.
Tabii ki.
Gelin anacığım, çıkın çıkın gelin. Gelin.
Kim olursan ol gel.
Tabii.
Nebati Bey'in de dediği gibi bir telefon uzaklıktasınız. İsterseniz mevzuatı bile değiştiririz.
Aynen öyle. Ne gerekiyorsa yaparız.
Aynen. Siz yeter ki gelin.
E hadi toparlayıp gidelim artık.
Toparlayıp gidelim. Bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecek çünkü.
Edecek.
Öyle gibi görünüyor.
Öyle gibi görünüyor.
Haftaya görüşmek üzere.
Herkesi öpüyoruz.
İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.